أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Aişe Annemiz Gülistanı 79. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü sohbetime. Aişe annemizin hayatını elimizden geldiğince ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının üzerinden 47 yıl geçmişti. Aişe annemiz tam 47 yıl onsuz ama onunla yaşamıştı. Lütfen bu ifadeye dikkat edelim. 47 yıl onsuz ama onunla yaşamıştı. Ne demek diyeceksiniz? Cevap verelim. Hayatının bütün yönlerine hep onu yansıtmıştı. Hayatının bütün yönlerine hep onu yansıtmıştı. Ama böyle zor oluyordu. Kavuşmak istiyordu artık ona. Kavuşup bir daha hiç ayrılmamak istiyordu Aişe annemiz. Kur'an ve sünnetin sadece konuşulması değil, bütün hayata yansıması için elinden gelenin üstünde bir gayret, bir çaba sarf eden Aişe annemiz çok insan yetiştirmişti. Fakat bunun yanında toplumda çok ciddi bozulmalar da yaşanıyordu. Yani bir yandan İyi insanlar yetişmeye devam ediyor ama herkese ulaşmanız mümkün değil. Bozulmalar da yaşanıyor. Her şeyin önüne geçmek mümkün olmuyordu çünkü. Ulaşabildiği kadarıyla Aişe annemiz. Ulaşabildiği kadarıyla çevresini ıslah etmeye çalışıyor. Efendim aldığı, duyduğu, gördüğü, öğrendiği yeni haberlere göre de efendim ona göre bir strateji geliştiriyordu. İşte böyle günlerde Aişe annemiz yeni bir haber aldı. Aldığı bu haberi tahkik ettirince doğru olduğunu gördü. Nedir bu haber? İlk Emevi halifesi olarak görev yapan Hazreti Muaviye daha hayattayken ama artık onda sonlara doğru gidiyor. Daha hayattayken oğlu Yezid'i kendi yerine veliaht tayin etmişti. Hilafet makamının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini bildiği gibi o makama ancak ehil olanların layık olduğunu da biliyordu. Ancak o makama ehil birini bulmakta bir hayli zorlaşmıştı. Biz burada siyasi tartışmalara hiç girmedik şimdiye kadar. Şimdiden sonra da girmeyeceğiz. Yalnız bunlar yaşandı. Farklı yorumlar yapıldı. Kimisi çok ileri gitti. Efendim sahabilere hakaret etti. Allah muhafaza. Ya bundan bir şey değişmeyecek. Sonuçta şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Değişen bir şey olmayacak ama yaşanan bir hadiseydi. Aişe annemizin artık sonlara doğru geliyoruz. anlatırken öyle bir olay olmamış gibi de geçemeyiz. Değinip geçiyoruz işte. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali hilafet makamındayken şehit olmuşlardı. Hazreti Ali'den sonra daha çok karışıp bozulan ortam hilafetten çekildiği halde ileriki zamanlarda Hazreti Hasan'ın da şehit olmasına sebep olmuştu. Yani ne yandan bakılırsa bakılsın Hazreti Muaviye her yönüyle karışmış bir ortamda halife olmuş buna rağmen. Buraya lütfen dikkatinizi çekiyorum. Hazreti Muaviye ne yandan bakılırsa bakılsın efendim her yönüyle karışmış bir ortamda halife olmuş. Buna rağmen kısa sürede ciddi bir huzur ortamı ile disiplin de sağlamıştı. Hakkını yememek gerekiyor. Halifelik sebebiyle yeni bir kargaşa daha yaşanmasın diye düşünerek oğlu Yezid'i kendi yerine veliaht tayin etmişti. Yezid'in veliaht olmasını istemeyen halk buna çok büyük bir tepki göstermişti. Hazreti Muaviye de halkı ikna etmek için kalkıp ikna ziyaretlerine çıkmıştı. Mekke ile Medine özellikle bu iki büyük beldenin bunu kabul etmesi gerekiyordu. Diğer taraftakilere zaten bir problem çıkmamıştı. Olay bu. Ayşe annemiz Medine'ye gelen Hazreti Muaviye'nin kendisini ziyaret etmek için izin istediğini duyunca ona izin verdi. Hazreti Muaviye Medine'ye her gelişinde sevgili annemizi mutlaka ziyaret eder, ondan nasihat alırdı. Bunu da unutmayalım. Hazreti Muaviye Medine'ye her gelişinde Ayşe annemizi mutlaka ziyaret eder, ondan nasihat alırdı. Ayşe annemiz de onun bu tür ziyaret tekliflerini asla geri çevirmezdi. Yezid'i veliaht tayin ettiğini duydum. Bunu bir de bizzat senin ağzından öğrenmek istiyorum. Bu doğru mudur ey Muaviye? Annemiz soruyor. Doğrudur ey müminlerin annesi diye cevap veriyor. Doğrudur. Senden öncekilerin yapmadığı böyle bir şeyi sen nasıl yaparsın? Haklı ve yerinde bir soru değil mi? Senden öncekilerin yapmadığı böyle bir şeyi sen nasıl yaparsın? Bakınız şimdi Hazreti Muaviye ne diyor? Yani bazı şeyleri sanırım ezbere konuşuyor, biraz da ileri gidiyoruz. Bakın ne diyor? Benden öncekiler benden çok daha hayırlı zatlardı. Onların dönemindeki halk da şimdiki halktan çok çok hayırlı idiler. Önce bunu söylüyor. Yani benden öncekilere benden hayırlı, çok çok hayırlı. Onların dönemindeki halk, şimdi benim dönemimdeki halktan çok daha hayırlı idiler diyor. Çok yerinde bir söz ettin diye cevap veriyor Ayşe annemiz. Çok yerinde bir söz ettin diyor. Hayırlı idareciler ve hayırlı toplum ile çok güzel işler yapılmıştı. O zamanki idareciler idare makamını hizmet makamı olarak görüyorlardı. Millet de idarecilerine tabi olmuşlardı. Şimdi ise idare makamı dünyalık arzular için istendiği gibi toplum da dünyaya dalıp gitmiştir artık. Ayşe annemiz ne diyor? Bu da çok doğru. Şimdi devam ediyor. Yerime bir veliaht tayin etmeden ölürsem, hilafet makamı için çok kan döküleceğini görür gibiyim. Hem o kadar ki çok korkunç bir iç savaş bile çıkabilir. Toplum daha fazla bozulup yeni kanlar dökülmesin diye ben daha hayattayken hilafet işini de halledeyim dedin. İşte bu yüzden oğlum Yezid'i veliaht tayin ettim. Genelde veliahta karşı çıkılırken iki tane sebep var, onları göreceğiz. Ama maalesef bu kısım gözlerden kaçmış. Şimdi ısrarla ifadeyi kaynaklardan aldığım ifadedir bu. Tekrarlamak istiyorum. Ben kimseyi savunmuyor, saldırmıyorum. Kaldı ki Hazreti Muaviye de sahabedir. Yanlışıyla doğrusuyla sahabedir. Ve burada yani çok önemli bir ifade kullanıyor. Yerime bir veliaht tayin etmeden ölürsem, hilafet makamı için çok kan döküleceğini görür gibiyim. Hem o kadar ki çok korkunç bir iç savaş bile çıkabilir. Toplum daha fazla bozulup yeni kanlar dökülmesin diye ben daha hayattayken hilafet işini de halledeyim dedim. İşte bu yüzden oğlum Yezid'i veliaht tayin ettim. Şimdi annemizin cevabı ne olacak? O yüzden iki kere paylaştım bu sözü size. Anneniz bakın ne diyor? Yaptığın açıklamalarda haklı olduğun anlaşılıyor. Önce hakkı teslim ediyor sevgili annemiz. Yaptığın açıklamalarda haklı olduğun anlaşılıyor. Ancak unutma ki senden öncekilerin senin oğlun ile kıyaslanamayacak oğulları vardı. Ben bu ifadeyi biraz daha açayım. Efendim, senin oğulların ile kıyaslanamayacak kadar çok iyi oğulları vardı. Fakat onlar kendi oğulları için senin düşündüğünü hiç düşünmediler. Ayşe annemizin verdiği cevap da bu. Benim burada dikkatimi çekiyor. Bu işe ehildir değildir ifadesini kullanmıyor Ayşe annemiz. Oğulları kıyaslıyor. Onların da oğulları diyor bu işe ehil anlamına. Haklısın ey müminlerin annesi. Ama az önce ifade ettiğim gibi bu toplum o topluma benzemiyor. Hilafet yüzünden yeni bir iç savaşın çıkmasını istemiyorum. Ne olursa olsun böyle bir şey yapmayacaktın. Ey Muaviye diyor Ayşe annemiz. Ne olursa olsun böyle bir şey yapmayacaktın. Sen böyle düşünüp böyle söylersen millet ne der ey müminlerin annesi? Millet de razı değil zaten bu işe diyor annemiz. Sen her ne kadar geçerli şeyler söylesen de veliaht işi İlk defa seninle başlamış olacak. Halkın büyük çoğundan Yezid için biat almayı başardım ama diyor. Halkın büyük çoğundan Yezid için biat almayı başardım. Annemizin verdiği cevaba lütfen dikkat edin. İnsanları biata zorlama ey Muaviye. Unutma ki zorla alınan biat sağlıklı bir biat olmayacaktır. Özellikle de Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Hüseyin bin Ali gibi zatların Müslümanlar arasında itibarlı, meziyetli, faziletli kişiler olduğunu unutma sakın. Veliaht konusunda onlara bir baskı yapma sakın. Hem ne kadar baskı yaparsan yap, onlar bu işe asla razı olmayacaktır. Şu ana kadar bu işi uygun bir yöntemle yürüttüm diyor Hazreti Muaviye. İnsanların büyük bir çoğu biat etti ama dediğin gibi bu zatlar direttiler. Ben sana nasihatta bulunarak ısrarla diyorum ki ne olursa olsun bu şahsiyetlere her zaman ve her yerde müsamahalı davran. Sakın onları incitme. Ayşe annemiz bunu söylüyor. Şimdi efendim, boşluk kalmasın ya da yanlış anlaşılmasın diye şurada bir yeri açmam gerekiyor. Yezid'le ilgili. Ben Yezid'i savunmuyorum. Zaten Yezidi savunan da tek bir kişi yok, merak etmeyin. Bazen karıştırılıyor. Yani Hazreti Muaviye denince bazıları Hazreti'ye bozuluyor. Oysa o sahabedir. Şimdi efendim, Hazreti Muaviye dört büyük Arap dahilerden birisidir. Sıradan bir adam değildir Hazreti Muaviye. Her yönde güçlü bir isimdir. Şimdi basit bir örnek vereceğim kıymetli dinleyenlerim. Bana böyle bir görev verildi. Radyomuzda gül sohbetleri yapıyorum. Ya geçici olarak ben bir yere gidiyorum diyelim, ya da ben çekileceğim. Efendim benim yerime, benim adıma, benim yerime yani benim atadığım birisi bu sohbetleri sürdürecek. Şimdi Allah aşkına, ben benden sonra bu sohbetleri götürebilecek birisini atamayı düşündüğüm zaman, basit bir örnek veriyorum, idare örneği vermiyorum ha, sohbet örneği veriyorum. Benim yerime bu sohbetleri yürütecek birisini teklif ettiğimde, atadığımda birçok şey düşünürüm. Ama bir de şerefimi düşünürüm. Yani beni ayağa düşürmesin. Beni mahcup etmesin yani. Atadığım kişi beni utandırmasın. Bunu düşünürüm. Basit örnek veriyorum. Ben dahi falan değilim. Sıradan bir insanım. Ben bile bunu düşünürüm. Şimdi düşünüyorum. Hazreti Muaviye dahi bir adam. Yerine hakikaten ehil olmayan birini olduğunda olsa, yani ehil değilse, atıyorsa onun şerefi ne olacak? Ben buna nereden girdim? Bakınız, Yezid'in veliaht olarak atanmasına karşı çıkanların iki tane gerekçeleri var. Bunlardan birincisi, böyle bir veliaht atandığında yönetimin babadan oğula geçmesiyle beraber saltanatın başlama tehlikesi doğuyor. Artık babadan oğula geçecek. Böyle bir tehlike görünüyor. Biri bu. İkincisi ise Yezid'in bu işe ehil olmaması meselesi. Her iki sebep çokça seslendiriliyordu. Ama bakın, gözden kaçmasın. İlginçtir ki daha sonraki yıllarda, yani daha doğrusu bir sene sonra, çünkü Hazreti Muhammed'in de sonları gelmiş, Hicri 48 ve 49 yıllarında iki defa Bizans seferi yapılacak. Hazreti Muaviye döneminde, onun sonlarına doğru Bizans seferi yapılacak. Bu seferin ordu komutanı işte bu Yezid. Ve bu ordunun içerisinde Hazreti Halid bin Zeyd Ebayib el Ensari, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyr gibi çokça önde gelen sahabeler olacak. Ve onların hiçbirisi Yezid Bizans ordusuna komutan olmaya layık değildir demeyecek. Biraz geri götüreyim sizi, konumuzla alakalı değil belki ama Resulullah Aleyhisselam vefatına yakın zamanlarda Hazreti Üsame'yi kumandan tayin ettiği zaman, ufak bir itiraz diyemiyorum, sahabenin itirazı yanlış anlaşılıyor bazen, itiraz şeklinde anlaşılmasın. Onu kumandan tayin ettiği zaman Üsame kimin oğlu? Hazreti Zeyd'in oğlu, Zeyd bin Harise'nin oğlu. Zeyd bin Harise köle, Üsame kölenin oğlu. Çok genç, 16-17 yaşlarında, belki 18 biraz zor. Oradakiler işte, ya bu çok genç, daha birisini acaba atayamaz mıydı diye söz söylemişlerdi. Ondan önce de Mut Harbi için, Hazreti Zeyd için bunlar söylenmişti ve Peygamber Aleyhisselam döneminde bunlar söylenmişti. Şimdi şu kadar sene geçmiş, 47-48 sene geçmiş, 47 sene geçmiş efendim, İstanbul'a ordu gidecek. Başında Yezid var ve hiçbirisi Yezid bu işe ehil değil demiyor. Sanırım burada farklı bir siyasi oyunlar var. O yüzden fazla derinlere girmek istemiyorum. Bunu her önüne gelen konuşuyor, anlamış gibi. Bu bir siyaset bilincisinin işi, bir askerin işi, yöneticinin işi. Yani bizim anlayacağımız şey değil bunlar. Fakat ben şuna inanıyorum. Hazreti Muaviye millete zulm olsun diye bunu yapmadı. Kaldı ki ben merak ettim. Hazreti Muaviye niçin Yezid'i, başka bir oğlunu atasın dedim. Ve baktım işte zaten birkaç tane kızı var. Bir tane daha oğlu var. O da özürlü bir çocuk. Yani yok. Yani elindeki tek değer Yezid. Yezid de öyle üzerine çok gidildiği gibi çok korkunç bir adam da değil. Kerbela olayından dolayı Yezid'in üzerine fazla gidildi. Oysa tetikçi İbni Ziyad'tı. Yani ben burada Yezid'i savunmuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Asla Yezid'i savunmuyorum. Ama Yezid'den dolayı Hazreti Muaviye'ye söz söylenmesin diyorum. O şunu görüyor. Ayşe annemiz de onu söylüyor. Şimdi halife öldüğü zaman toplum karışmış. Halife seçebilecek bir ortam yok. Kavga çıkacak. İç savaş çıkacak. Bunu görüyor. Böyle bir şey çıkmaktansa oğlumu atıyorum diyor. Tabii ben her ne kadar savunmuyorum diyorsam da şu anda kullandığım ifadeler savunma ifadeleri, farkındayım. Benim üzüldüğüm, korktuğum şu. Hiçbir kimse, ben de başında olmak üzere, sahabe yanlış yapmadı, yapmaz demiyorum. Ama Resulullah Aleyhisselam ashabımla uğraşmayın diyor. Ben ona tabi olmak istiyorum. Bir şey anlatacağız diye, bilimsel olacağız diye, tarafsız olacağız diye yarın kıyamet gününde Resulullah'ın huzuruna sen işin gücün yok muydu, muavele ne uğraşıyorsun diye bana sorarsa ben ne cevap vereceğim? Namazımız yanlış, yani eksik kutu, ihlasımız yok, takvamız yok, ilmimiz yok, bir şeyimiz yok. Oturduğumuz yerden tenkitler ediyoruz. Tenkitler ediyoruz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ancak hiçbir şey olmamış gibi de başımızı kuma sokamayız. İşte Ayşe anne de bunu görüyoruz. Ayşe anne bunu söylüyor. Bakın en son cümlesi. Ben sana nasihatta bulunarak ısrarla diyorum ki ne olursa olsun bu şahsiyetlere her zaman ve her yerde müsamahalı davran. Sakın onları incitme. Ayşe annemiz söylüyor. Hazreti Muaviye de cevap veriyor. Seni sayar, sever ve nasihatlerini tutarım. Görüyor musunuz? Seni sayar, sever ve nasihatlerini tutarım. Bilirsin. Ama toplumda kargaşa çıkmasına da müsaade edemem. Şimdi bu adam yönetici ve dahi. Görüyor ne olacağını. Ben şimdi yani ne iyi oldu da saltanata geçilecek, ne iyi oldu da Yezid atandı şeklinde bir savunmaya girmiyorum. Ama biz Osmanlı'yı konuşurken işte padişahların o güzel örnekliğini verirken, faziletlerini anlatırken, Osmanlı da saltanat ile yürümüştür. Selçuklu öyle. Değil mi efendim? Saltanatla gelmişti. O zaman aynı manaya geliyor. Ancak ilk başlatan kim oluyor? İşte burada başlıyor saltanat. Ben de beni sayıp sözlerime değer verdiğin için konuşuyorum zaten. Yoksa tek kelime etmezdim. İşte Ayşe annemizin duruşu bu. Ya beni sayıp sözlerime değer verdiğin için konuşuyorum zaten. Yoksa tek kelime etmezdim diyor Ayşe annemiz. Kusura bakma ama farklı bir şey sormak istiyorum. Ey Mine'nin annesi, müsaade var mı? Değişiyor konu artık. Tabii ki sorabilirsin. Resulullah Aleyhisselam'ın seni ne kadar çok sevdiğini ve sana nasıl muamele yaptığını çok iyi biliyorum. Bu yüzden ben de seni hem çok sevip sayıyor hem de çok değer veriyorum. Ama bunca hediyenin yanında çokça para gönderdiğim halde neden böyle eski elbiseler giymiyorsun? Güleceğim de geldi yani. Ayşe anneyi üzerindeki elbise eski. Öyle yırtık pırtık değil. Kimisi yanlış anlıyor. Takvayı yırtık pırtık, eski püskü, kirli, solgun öyle sanıyorlar. Değil. Yani ama çok nazik bir ifade yani. Görüyor musunuz? Yani? Gerçekten Hazreti Muaviye daha önce bunları gördük. Çok hediyeler gönderdi. Çok. Para, o kadar para gönderdi. Mücevherler gönderdi. Çok şey gönderdi. Soruyor şimdi. Bunca hediyemin yanında çokça para gönderdiğim halde neden böyle eski elbiseler giyiniyorsun? Merak ediyor. Soruyor tabii. Peki acaba Ayşe annemiz neden öyle giyiniyor? Evet efendim. Aynı soruyu soralım. Ben o ifadeyi tekrarlayayım önce bir. Resulullah Aleyhisselam'ın seni ne kadar çok sevdiğini ve sana nasıl muamele yaptığını çok iyi biliyorum. Bu yüzden ben de seni çok sevip sayıyorum. Hem de çok değer veriyorum. Ama bunca hediyemin yanında çokça para gönderdiğim halde neden böyle eski elbiseler giyiniyorsun? Hazreti Muaviye oraya kadar ilgileniyor. Annemizin cevabı güzeldir. Benim böyle giyinmem, onu iyi anlamak lazım. Benim böyle giyinmem yokluktan değil, kendi tercihimdendir. Yokluktan değil, kendi tercihimdendir. Evet, çokça hediye ve yine çokça para gönderdin bana. Ama sen de onlara hiç dokunmadan hepsini infak ettin. Biliyor Hazreti Muaviye. Ama sen de onlara hiç dokunmadan hepsini infak ettin. Elhamdülillah diyor. Ve öyle deyince Hazreti Muaviye çok çarpıcı soruya çeviriyor işi. Bunu reddiye olarak düşünmeli miyim acaba? Hani beni reddediyorsun, bunu reddiye olarak düşünmeli miyim acaba? Hayır, asla. Eğer reddiye olsaydı hiç kabul etmezdim. Eğer reddiye olsaydı hiç kabul etmezdim. Bu benim tercihim ey Muaviye. İstersen bu konuyu burada kapatalım. Annemiz öyle giyim kuşamı konuşmayı hoşlanmıyor. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun ey müminlerin annesi diyor. Bunca istişareden ve özel konuşmalardan sonra Hazreti Muaviye teşekkür edip hayır duasını alarak ayrılıyor sevgili annemizin yanından. Ayşe annemiz bu veliaht meselesinden dolayı, evet bu veliaht meselesinden dolayı ortamın yeniden gerilmekte olduğunu görüyordu. Aslında toplumda bir hayli bozulmuştu. Menfaatler hizmetlerin önüne geçmişti. Sadece siyasi ya da ekonomik alanda değil, kişilerin gündelik hayatlarında da çok fazla değişiklikler olmuştu. Artan refah düzeyiyle halkın büyük bir kesimi zenginleşmiş, lüks ve israfta almış başını yürümüştü. Hem o kadar ki en yakındakiler bile sevgili annemizin kıyafetini yadırgar olmuşlardı. Buna canlı bir örnek vermek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Niçin böyle giyiniyorsun ey müminlerin annesi? Soru soruluyor. Ne varmış ki kıyafetimde? Halife başta olmak üzere bunca insan sana sürekli hediye ve para gönderirken sen üst baş almıyor, onların hepsini infak ediyorsun. Doğrusu bu değil mi? Doğrusunu elbette siz bizden iyi bilirsiniz. Ama sizi bu kıyafette gören fakir olduğunuzu düşünecek. Zenginlik yeni elbiseleri giymek değil, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Ayşe annemiz böyle buyuruyor. Zenginlik yeni elbiseler giyinmek değil, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Yanlış anlaşılmasın ey müminlerin annesi. Biz seni hem çok seviyor, sayıyor ve hem de çok değer veriyoruz. Bunca varidat karşısında hala eski şeyleri giyinmenize üzülüyoruz sadece. Annemizin cevabı şu. Sizin bunları iyi niyetle söylediğinizi biliyorum. Merak etmeyin. Ayrıca beni ne kadar sevip saydığınızı da görüyorum. Ama ben öyle hoşlanıyorum. Benim kıyafetim yokluktan değil, tercih ettiğim zühdi hayatımdandır. Şimdi efendim, şu kadar yıl geçmiş, Az önce söyledik 47 sene peygamberden sonra. Ayşe annemize artık yaşlanmıştı. Ama ilk günlerde nasıl bir hayatı varsa o hayatını aynen sürdürüyordu. Hem ev eşyası ve hem de giyim kuşamda sadeliği tercih ediyordu. Bunca hediyeler gelmesine rağmen onları hiç bekletmeden hemen başkalarına hediye ediyordu. Şimdi efendim bunu anlamamız gerçekten çok zor. Anlamamız derken siz anlamıyorsunuz şeklinde ne harfini kullanmıyorum. Yani ne siz anlamıyoruz meyi anlama me harfini kullanıyorum. Ne demek şimdi bu? Mesela ben yıllardan beri işte üniversitede hocalık yapıyorum, ders veriyorum. Dikkatimi çekiyor. Her sene ders başladığı zaman arkadaşların büyük çoğunluğu yeni kıyafetlerle geliyor okula. Elbiseyi yeni almış geliyor. Ben genelde öyle yapmıyorum. Yani normal elbiseyle gidiyorum. Efendim, şimdi aynı arkadaşlar konuşmaya sıra geldi mi sahabeden şuradan buradan? Bilmiyorum. Yani bunları niye konuşuyoruz? Ben almayın demiyorum. Yine geçen böyle bir konu geçmişti. Ben size örnek vermiştim yani. Şimdi benim de evime gelseniz açsanız gardırobu kaç tane gömlek, kaç tane elbise görürsünüz. Ayrı bir olay. Ama Allah şahit çokça elbisem yok yalnız. Bu ceket pantolon gibi yani çok fazla elbisem yok elhamdülillah. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sürekli üst baş yeniliyoruz. Topluma çıkıyoruz diye. Kabul görmek için. Oysa gelin ben üst baş yenilemeyin demiyorum. Cenab-ı Hak kuluna verdiği nimeti üstünde görmek ister. Bunu biliyorsun hadistir bu. Ama yani eski yırtık pırtık değilse hani eskiden maksat yakaları şöyle solmuş, dizleri böyle yırtılmış, şurası böyle kopmuş bunu kastetmiyoruz. Düzgün elbise yani bayağı düzgün. Efendim artık yenisini alayım. Bıktım bunu giymekten diyenleri çok görürsünüz. İşte Ayşe annemiz o günden buraya bu mesajı veriyor. Bakın sadece buraya değil peygamberimizden sonra 70 küsür sene geçmiş ve insanlar artık böyle lükse kaymışlar. Onu da söylüyor bize Ayşe annemiz. Ve sürekli işte biz şöyle yaşardık böyle yaşardık diye söylerken onun bu rivayetlerini biz hep fakirlik diye anladık. Fakirlik değil. Aleyhisselam'ın çok iyi gelirleri vardı. Bunları daha önce söylemiştim. Onları ne yapıyordu? İnfak ediyordu sürekli. Biz hep kendimizi alıyoruz. Daha arabayı değiştir, elbiseyi değiştir, evi değiştir. Değiş değiş. Ya biraz tevbe istiğfarla, biraz ilimle, takvayla yüreğimizi değiştirelim biraz. Ahlakımızı daha iyiye doğru götürelim. Elbise giymeyelim demiyorum ki yani. Ben bunu önemsiyorum yani. Ayşe annemiz bunları görüyor. Ama o ilk günlerde nasıl bir hayatı varsa o hayatını aynen sürdürüyor. Bütün annelerimizde bunu görürsünüz. Aslında diğerleri vefat ettiler. Bunları geçen haftalarda gördük. Şu anda iki anne hayatta kaldı. Biri Ayşe annemiz, biri Ummu Seleme annemiz. Hem ev eşyası hem de giyim kuşamda sadeliği tercih ediyor. Bunca hediyeler gelmesine rağmen onları hiç bekletmeden hemen başkalarına hediye ediyor. Resulullah bunu yapardı. Hediyeyi hediye ederdi. Bazen hediye edenin yanında hediyeyi hediye ederdi. Bunu da hepiniz biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam vefat edeli az önce söyledim 47 sene olmuştu. Değişen şart ve ortamlar içinde Medine'de bir hayli değişmişti. Dünya çok insanı kandırmış olmasına rağmen kandıramadığı çok insan da vardı tabii. Bunlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz idi. Yani sadece oydu demek yanlış olur. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen yine misafir kabul ediyor. Ders halkalarını sürdürüyor. İki türlü misafirliği var onun. Bir normal geliyorlar ziyaretine halatı sorup duasını alıyorlar. Biri de öğrenci olmuşlar. Ders halkasına katılıyorlar. Yine bir gün Eymen El Habeşi, Eymen El Habeşi isimli bir ziyaretçisi gelmiş. Müsait olup olmadığını soruyordu Ayşe annemize. O anda yanında çokça insan vardı sevgili annemizin. Eymen'i de kabul etti. Hem hal hatır sormak, sohbet etmek ve hem de derslerinden istifade etmek için ziyaretlerine çokça gelen Eymen, sevgili annemiz ile neredeyse arkadaş gibi olmuştu. O kadar gelip gidiyor. Sohbeti sürdüren Ayşe annemiz bir yandan da bu hanımların kıyafetlerine bakıyordu, o sohbeti dinleyenlerin. Her biri bir hayli zengince giyinmişti. Üzerlerindeki elbiseler çok kaliteli olup hepsi yeniydi. Ayşe annemiz bir onların kıyafetlerine baktı, bir de kendi kıyafetine. Sohbeti dinleyip ders almaya gelen hanımlar ile kendi kıyafeti arasında dağlardan çok daha büyük fark vardı. Bunu yadırgadığı gibi Eymen'e dönerek seslendiriyor dersten sonra. Evet, ne diyebilir diye şimdi merak ediyorsunuz. Eymen başını kaldır da sadece önde gelenlere değil şu cariyeme bir bak. Hizmetçisi var Ayşe annemiz. Bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde bile giymeye tenezzül etmez. Cariyeden bahsediyor. Hizmetçiden bahsediyor. Halbuki Resulullah Aleyhisselam döneminde benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı. Ayşe annemiz bunu söylüyor. İşte bunun anlaşılmasını istiyoruz. İnanın şu dünyaya çok yatırım yaptık. Çok boş şeylere para veriyoruz. Çok yani. Ben bunları çok görüyorum. Ay hocam, aynı çekyattan, aynı koltuktan, aynı masadan, aynı bilgisayardan bıkmadın mı diyenleri çok görüyorum. Subhanallah. İnsan yani dökülmüyor, batmıyor. Ne demek bıkmadın mı? Yani yeni alalım, para harcayalım. Para infak edelim. Bunca ihtiyaç sahipli insan var. Oralara ulaşalım yani. Üst baş yenileme ile, eşya yenileme ile, arabalar yenileme ile, lüks evler almayla birbirlerimize üstünlük taslamaktan vazgeçelim. Almayalım demiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın deve olarak 3 tane devesi vardı. Atları vardı, katırları vardı, 2 de eşeği vardı. Yani öyle anlaşılmasın. Bir şeysi yoktu diye konuşuluyor. Yani kullandığı bunlar, savaşta kullanıyor, barışta kullanıyor, su taşımaya kullanıyor, ev işlerinde kullanıyor, yük taşımaya kullanıyor. Bir hayatı yaşıyor bu insan. Var bunlar. Ama anlayamadık biz. Yok yok diye anlattık, varlığa gömüldük. Hayır. Ben bu ibareyi şöyle kaynaklara bakayım şimdi ben nereden almışım. Bakın Buhari'den mesela hadis olarak almışım. Efendim Süheydi'nin Ravdul Unuf'undan almışım. Efendim daha birçok yerden şu ikisi meşhur. Bu cümle Eymen diyor. Başını kaldır da sadece önde girenlere değil şu cariyeme hizmetime bir bak. Şimdi derse giriyoruz, anlatacağız. Öğrenci kıyafetine bakıyorsun. Maşallah. Allah versin. Ellerindeki telefonlara bakıyorsun. Maşallah. Allah versin. Bir yere sohbete gidiyoruz. Kürsüye çıkıyoruz. Halka bakıyorum. Maşallah. Allah versin. Yani çok korkunç bir yarışa girdik. Birbirimizi böyle bu yarışta birbirimizi israfa sürükledik. O hizmetçi cariye şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye bile tenezzül etmez. Evde bile giymez diyor yani. Halbuki burayı iyi anlayalım. Tekrar ediyorum çünkü Resulullah Aleyhisselam döneminde benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı. Yani bu elbise o dönem için kaliteydi. Tabi gönül kaliteleri düşünce kıyafet kaliteleri yukarı çıktı. Hocam, gönül de kaliteli olsa, kıyafet de kaliteli olsa olmaz mı? Nurun ala nur olur. Ama birbirimize paramızda, makamımızda, ünvanımızda, arabamızda, evimizde, eşyamızda hava atar olduk. Ondan da vazgeçtik. Tasavvufi yolda bile falanca derse geldim diye dersle hava atmaya başladık. Allah muhafaza buyursun. Hayır efendim. Allahu Teala herkese her şeyi nasip etmiyor. Ayşe annemiz Eymen'e bunları söyleyince nereden nereye geldik değil mi ya diye o da iç çekiyor. Annemiz devam ediyor. Allahu Teala Hazretleri, bakın bunu kaç kez söyledim. Kuluna verdiği nimeti üstünde görmek istediği gibi tevazu göstermesini de istemektedir. Her gün bir başka elbise giyerek, nereye varacak bu insanlar? Allah aşkına doğru söyle. Üstümdeki elbise giyilemeyecek kadar eski ya da kötü müdür? Soruyor şimdi. Sen ne giyersen sana yakışıyor ey müminlerin annesi. Ama madem şart koştun ben de doğruyu söyleyeyim. Senin gibi tevazuyla giyinen hanımlar çok azaldı artık. Yani insanlar ilim, amel ve ihlasla değil de üzerlerindeki elbiseye mi bakıp değer veriyorlar diyorsun. Herkes için geçerli olmasa da çoğunluk için maalesef öyle. Allah sonumuzu hayır eylesin diyor. O da tabii amin diye dua ediyor. Sonra konu değişiyor. Senin asıl ziyaret sebebini soramadım ey Eymen. Şimdi öyle bir yere geldim ki ben bunu çok seviyorum. Şöyle seve seve anlatayım biraz kıymetli dinleyenlerim. Sevgimiz artsın inşallah. Ben seni çok seviyorum ey müminlerin annesi diyor. Ayşe annemiz tebessüm ediyor. Bunu demeye mi geldin bana? Bunu anlamaya geldim. Bakın bunu demeye mi geldin? Bunu anlamaya geldim. Nasıl yani? Bir insan bir diğer insanı niçin sever? Bir insan bir diğer insanı niçin sever? Bize böyle bir soru sorulsa ne cevap veririz? Muhakkak cevaplarımız vardır. Farklı farklı. Ayşe annemiz çok güzel cevap veriyor. Bunun çokça sebepleri vardır. Bir değil ki. Çokça sebepleri vardır. Bir değil ki diyor. En öne çıkan şeyi merak ettim ben. En öne çıkan şey. Bunu bir hadis ile anlatayım sana ey Eymen. Çok memnun olurum ey müminlerin annesi. Hadise bakalım. Kıymetli dinleyenlerim Buhari rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Önce meal vereyim sonra metin paylaşayım sizinle. Çünkü çok güzel bir ifade. Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ruhlar sınıf sınıf zümre zümre toplanmış cemaatler gibidir. Ruhlar grup gruptur yani. Bundan ötürü içlerinden birbiriyle tanışanlar sevişip anlaşmışlardır. Yani ruhlarımız herkesin ruhu birbiriyle tanışmıyor. Bazı ruhlar birbirini tanıyor, seviyor. Aralarında birbirleriyle birleşemeyen yahut zıtlaşanlar ise dünyada ihtilafa düşmüşler, anlaşamamışlardır. El ervahu cunudun mucennedetun. Ruhlar toplanmış cemaatler gibidir. Yani hem buradaki kalkan koruyucu, hem asker, hem saf saf dizilmiş insan, grup grup, zümre zümre, kavram çok geniş. Yani meal çok sönük kalıyor. Meal vermekte zorlanıyoruz yani. El ervahu, bu kolay. Ruhlar. Cunudun mucennedetun. İşte buna mana verirken çok zorlanıyoruz yani. Toplanmış cemaatler gibidir. Zümre zümre, grup grup. Fema te'arefe minha telefe. Onlar birbirleriyle tanışanlar birbirlerine ülfet ederler. Yani severler. Ve ma tenakehe minha ahtelefe. Birbirleriyle diyor tanışmayan, birleşemeyenler ihtilafa düşerler. Subhanallah diyor. Eymen. Subhanallah. Ruhlarımız tanışıyor demek. Öyle bir bağlantı kuruyor. Ne uyanık insanlarla yeryüzünde. Ruhlarımız tanışıyor demek. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. İnsanlar ne kadar değişse de ruhlar değişmez. Ey Eymen. İnsanlar ne kadar değişse de ruhlar değişmez. Ey Eymen. Efendim, Ayşe annemizin bütün gayreti, çabası çok yönlü bir oluşum üzerine kurulu. Yani insanlara ilim anlatıyor, ihlas anlatıyor, takva anlatıyor, tefsir yapıyor, hadis rivayet ediyor. Ama daha önce geçmişti, yani sadece öğrenmeye mi geldiniz diye sormuştu. Bunları pek kabul etmiyor. Çünkü Ayşe annemize göre öğrenmek yaşamaktır. Olayı buraya getiriyor. Ve bu şekilde anlatıyor insanlara sevgili annemiz. Yaşanmayan şey öğrenilmiş olmuyor onun düşüncesine göre. Annemizin bize böyle bir nasihati olduğunu da söylemiş olalım. Yani muhakkak yaşanması gereken bir tutum, bir durumla karşı karşıyayız. Annemiz bir yandan anlatırken, bir yandan anlattığı hakikatlerin onların kıyafetlerinde, ev hayatlarında, sosyal hayatlarında, bütün hayatlarında yaşanılır olmasını istiyor. Takibini yapıyor, soruyor, soruşturuyor. Güzel giyinmeyin, güzel yemeyin, güzel evlerde oturmayın demiyor Ayşe annemiz. Ama bunlara dalmayın diyor. Bunlarla oyalanmayın diyor. Dünyaya dalmayın, dünyayla oyalanmayın. O gün Ayşe annemiz öyle söylüyordu. Yıllar sonra Hazreti Mevlana gelecek. Dünyayla insanı denizde gemi örneğiyle bize anlatacak. Deniz olmasa gemi yüzemez diyecek. Yani su olmasa gemi yüzemez. Ama diyor gemi denizi suyu altına alırsa üstünde yüzer. İçine alırsa batar diyecek. O gün de Ayşe annemiz efendim dünyalık olsun ama dünyayı şu dünyada ihtiyaç sahiplerine verin ve ebedi hayatı kazanmaya gayret gösterin şeklinde hem mesajları böyle hem de kendi hayatı böyle. Biz şimdi infak edin sohbeti yapıyoruz. İnfak etmiyoruz, edemiyoruz. Takva sahibi olun sohbetini yapıyoruz. Takva sahibi değiliz. Herkes öyledir demiyorum. Herkes kendisini en iyi kendisi biliyor. Cenab-ı Hak hepimizi bizden razı olduğu güzel amelleri işlemeyi cümlemize nasip eylesin diyor. Ayşe annemizin diğer bölümlerini sonraki haftalarda paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.